Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 5. Ayrım. 8. Gelinciklerle kaplanmış tepe aşağıdan yukarı bakıldığında ağır ipekten kızıl bir şal gibi yumuşak ve yaldızlı bir kayganlıkla dalgalanıyor, ince bir meltem baharatlı kokular taşıyarak çiçeklerin arasından gizli fısıltılarla geçiyordu. İncecik saplarının üstünde kırmızı ipeksi yapraklarıyla titreşen gelinciklerin arasından dolanarak yükselen patika tam tepede küçük bir meydanlığa ulaşıyordu. Gelinciklerle kuşatılmış meydanlığın ortasındaki oymalı tahtadan kapıları minik kilise, bodurçan kulesiyle oyuncak gibi duruyordu. Tepeye soluk soluğa varan Gülderen ile Nermin, kilisenin önünde bir an tedirginlikle durakladılar. Gülderen kilisenin kapısını yavaşça, sanki açılmamasını ister gibi itince, kapı hiç beklenmeyen bir kolaylıkla açıldı, içeri girdiler. Kilisenin dar pencerelerindeki yeşil, mavi, mor renkteki küçük parçalı kalın camlardan aydınlığını camlarda bırakmış loş ve tozlu bir ışık sızıyordu içeri. Pencere pervazlarına başında sarı yaldızlı halesi, kucağında minik İsa'sı, yüzünde masumiyetinin solgun beyazlığıyla Meryem Ana ikonaları yerleştirilmişti. Karşıdaki duvara duvar boyunda büyük bir Hazreti İsa tasviri asılmıştı. Çarmıha gerilmiş İsa'nın avuçlarının içi ve ayak bilekleri kanlı, dalgın yüzü loş kilisenin içinde bile beyazdı. Annesinin yüzündeki heykeltıraşların elinden sızmış o bastırılmış çapkınlığın aksine İsa'nın yüzünde onu yapan adamın bütün acemiliğine karşın yerleşmiş gerçek bir masumiyet vardı. Çoktandır kullanılmayan minik kilisenin içi boştu. Ortaya uzun tahta bir masa yerleştirilmişti. Masanın üstünde yüzlerce mum yanıyordu. Eriyen mumlar masanın üstünü engebeli beyaz bir yığın halinde kaplamıştı. Gülderen'le Nermin içeri girince kapıdan gelen esintiyle mumların kıvılcımlı turuncu alevleri dalgalandı. Kilisenin loşluğunda iri gölgeler dolaştı. İsa biraz daha mahzun, Meryem biraz daha çapkın bir ışıkla kımıldadı. Dertli kadınların adak yeri haline gelen bu kiliseyi ziyaret etmek Nermin'in düşüncesiydi. Bir çocuk sahibi olmak için kocasının arkadaşları da dahil her yolu denemiş olan Gülderen'le Nermin'e katılmıştı. Kapının kenarında duran mumlardan birer tane alıp delikli kutuya paralarını attılar. Ortadaki masanın yanına gelince Gülderen başını boynundaki eşarpla örtüp Nermin'e döndü. Sesinde ürkek bir inanç vardı. "Dilek tuttuktan sonra dua okumamız gerekir mi?" Nermin de eşarbını başına örttü. "Gerekir herhalde." Gülderen elindeki mumu yakmadan önce bir an düşündü. "Ama ben yalnızca Fatiha'yı biliyorum." "Onu oku o zaman." Gülderen elindeki mumu masanın üstündeki mumlardan birinin ateşine tutup yakarken dudaklarını kıpırdatarak Fatiha okuyordu. Loş kilisenin içinde bir ateş havuzu gibi oynaşan mum alevlerinin turuncu yalazıyla aydınlanan yüzünde buldukları son umuda sığınmaya çalışan çaresiz insanların boynu bükük, yalvaran ama o umuttan asla vazgeçmemeye kararlı ifadesi görülüyordu. Duasını okurken o oynak mum ışıklarında sanki ilahi bir güç görmüş gibiydi. Ruhu bütün yapmacıklıklardan, yalanlardan soyunmuş, çıplak ruhunun en derin yerlerine saklanmış masumiyeti ortaya çıkmıştı. Duasını bitirip dileğini tuttuktan sonra son kez mumlara bir daha bakıp Nermin'in mumunu dikmesi için kenara çekildi. Fala, büyüye, dilek tutmaya inanmıyordu Nermin ama inanmadığı halde bunlardan etkileniyordu. İnanmadan da etkilenebilecek insanlardandı o. Üstelik ne dileyeceğini de bilmiyordu. İlle de olmasını istediği bir dileği yoktu ama hep bir dileği varmış, hep bu dileğini gerçekleştirmeye yardım edecek kutsal bir güç bulacakmış gibi davranıyor. Böyle bir gücü aramaktan da garip bir sevinç duyuyordu. Sonra da gidip yaptıklarını başkalarına kendisiyle alay ederek anlatıyordu. Ama bu bir dahaki sefere gene bir başka yere gidip adaklar adayıp dilekler tutmasına engel olmuyordu. Nermin elindeki mumu yaktı, bir anne dileyeceğini düşündü, sonra içinden dileğini tuttu. "Büyük bir aşkı yaşayayım." Mumu masaya koyarken küçükken öğrendiği ve ezbere bildiği tek dua olan "Kul huvallahu"yu okudu, eliyle yüzünü sıvazladı duasını bitirince. Mumları diktikten sonra yan yana kilisenin öbür köşesine gittiler. Köşede içi oyuk kocaman bir kaya vardı. Kayadaki oyuktan aşağıya bakınca ışığını nereden aldığı anlaşılmayan aydınlık bir su gözüküyordu. Küçük bir yeraltı dereceğiydi bu. O suyun içinde kırmızı balıklar gözükürse tuttukları dilekler gerçekleşecekti, inanca göre. İkisi de eğilmiş dikkatle bakıyorlardı. O anda ikisi için de balıkları görmek çok önemliydi. Nermin balıkları görmezlerse kötü bir şeyler olacağından korkuyordu. Balıkları görmemek uğursuzluk işaretiydi onun için. Kendini kilisenin havasına kaptırmıştı. Uzun zaman beklemelerine karşın balıklar gözükmüyordu. İkisi de öbürünün gitmeyi önermesinden korkuyor, ikisi de balıkları görmeden oradan ayrılmak istemiyor, aynı zamanda orada balıkları beklemenin de anlamsız ve komik olduğunu düşünüyordu. Kilisenin kapısı gıcırtıyla açıldı. İçeri tepenin alt kapısındaki büyük kilisenin papazı girdi. Bu kilise çok önceden terk edilmişti. Artık ayinler aşağıdaki kilisede yapılıyordu. Halk da bu kiliseyi dilek yeri haline getirmişti. Bu küçük kilisenin bakımından da aşağıdaki kilisenin genç papazı sorumluydu. Papaz siyah cübbesiyle köşedeki kadınların yanına gitti. Balıkları mı bekliyorsunuz? Gülderen gülümsemeye çalıştı. Evet, bakıyoruz işte. Belki gelirler diye ama gelmiyorlar. Genç papaz güldü. Buraya gelmezler. Balıklar buraya gelmediğine göre gelin ben sizi balıklara götüreyim. Papazın peşinden dışarı çıktılar, kilisenin arka tarafına dolandılar. Orada suyu eskimiş bir havuz vardı. Papaz havuzun başında durdu. Bakın. Havuzun içi kırmızı balıklarla doluydu. Yüzerken birbirlerine çarpıyorlardı. Arada bir aralarından biri havaya fırlıyordu. Kilisenin altından gelen yeraltı suyuna çamur karıştı. Ben de balıklara bir şey olmasın diye onları alıp havuza koydurdum. Balıkları gördükten sonra gelinciklerin arasından hiç konuşmadan indiler. Arabaya binmeden önce Gülderen, Nermin'in kolunu tuttu. Balıkları gördük ama görmemiz gereken yerde değillerdi. Sence dileğimiz olacak mı, olmayacak mı? Halinden Nermin'in cevabının kendisi için çok önemli olduğu seziliyordu. Nermin, İstanbul sosyetesinin en oynak, eğlenceye en düşkün, en güzel kadınlarından biri olan Gülderen'in bir çocuk doğurmayı çok istediğini ilk kez anladı. Olur herhalde, balıkları gördüğümüze göre. 9. Bahçeye girip arabayı park ettiğim sırada ani bir sağanak başladı. Işıkları söndürüp arabanın içinde oturdum. Bahçe karanlık ve uğultuluydu. O karanlığın içinden sanki kendim çıkıp gelecekmişim gibi karanlığa baktım. Ben o karanlığın içinde bir yerlerdeydim. Bunu hissediyordum. İçimde derin bir boşluk var. Bazen birdenbire bu boşluğun kapağı açılıyor, vücudumun bir parçası bu boşluğun içine kayıyor. Bir parçam yukarıda, bir parçam aşağıda kalıyor. Kriz gelmeden önce hep böyle oluyor. Boşluk açılıyor, bir parçam kayıyor, ikiye ayrılıyorum ama parçalarım birbirinden kopmuyor. Bir parçam öbürünü seziyor ama dokunamıyor. Karanlık arabanın içinde bir parçamın açılan boşluğun içine kayışını hissederek oturdum. Böyle zamanlarda sevişmek iyi geliyor bazen. Başka bir bedenin canlılığı, benim bölünüp parçalara ayrılarak canlılığını kaybeden bedenimi yeniden birleştirip canlandırıyor. Bazen de sevişemiyorum. Bir başka bedende kendi bedenim kadar yabancı ve ölü gözüküyor bana. Haluk var, Ertuğrul var. Onlar kadar önemli olmayan ama beni seven başka erkekler var ama gene de hiçbiri beni parçalayıp yok eden o boşluğu dolduramıyor. Tam aksine her sevişmeden sonra duyduğum korku o boşluğu biraz daha büyütüyor. Bir dahaki krizde bir parçamın daha derine kaymasına yol açıyor. Bütün sevişmelerim utançla, tiksintiyle, suçlulukla bitiyor. Sevişmeyi ne kadar çok istersem, seviştikten sonra duyduğum utanç da o kadar büyük oluyor. Evliyken kocamla seviştiğimde şimdiki kadar zevk almazdım. Ama hiçbir zaman tiksinti ya da suçluluk duymazdım. Bazen acaba benim içimde de küçük bir müberranım mı var diye merak ediyorum. Seviştiğim her erkeğin yanından apar topar kaçmamın nedeni benim içimdeki müberranımdan korkmam mı? Olabilir. Belki bende biraz müberranımlık vardır. Ne de olsa ikimiz de aynı konakta büyüdük. Belki de herkesten biraz var bende. Bir parçam Hüsrev Bey, bir parçam müberranım, bir parçam annem, bir parçam babam. Belki de o yüzden bütün parçaların birbirinden ayrılmaya bu kadar meraklı. Onun için parçalanıp duruyorum. Erkekler ne içimdeki boşluğu biliyorlar, ne de minik müberranımdan haberleri var. Seviştikten sonra neler hissettiğimi de bilmiyorlar tabii. Zaten onlar bunları bilmesin diye var gücümle saklıyorum içimi onlardan. Nedense görmelerini istemiyorum. Benimle ilgili gerçekleri öğrenmelerini istemiyorum. O kadar iyi saklıyorum ki kendimi. Erkekler hiçbir şey öğrenemiyor. Yalnızca Haluk. Evet, bir tek o kuşkulanıyor benim içimde değişik birilerinin bulunduğundan. Bir keresinde mahzun çocukla bilge ihtiyar karışımı bakışlarını suratıma dikip epeyce bir baktıktan sonra ''Bazen senin gözlerinde bir başkası beni seyrediyormuş gibi bir duyguya kapılıyorum.'' demişti. Arabanın içinde ne kadar oturduğumu kestiremiyorum ama indiğimde yağmur dinmişti. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Eve girdiğimde dedem salonda kitap okuyordu. Bir şey söylemeden şöyle bir baktı bana. Ne nasıl olduğumu ne de nereden geldiğimi sordu. Sıkıntılarımın da acılarımın da farkında bile değil. Ölsem bile umurunda olmayacak. Zaten hiçbir şey onun umurunda değil. Kendisinden başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Babam öldüğünde de aldırmamıştı. Ben biraz yürüyeceğim deyip çıkmıştı evden. Bütün bunları bildiğim halde gene de onun uzak ve aldırmaz hali üzdü beni. Belki de böyle zamanlarda çok duyarlı oluyorum. Her şeyden alınıp yaralanıyorum. Hiçbir şey söylemeden odama çıkıp yattım ben de. Uyuyamayacağımı sanmıştım ama hemen dalmışım. Gece yarısı uyandım. Işıkları yakmadan evin içinde dolaştım. Yağmur yeniden başlamıştı. Yağmuru seviyorum. Beni insanlardan saklıyor. Yağmurun içine saklanabiliyorum. Bir süre karanlıkta yağmuru seyrettikten sonra yeniden yattım. Ama ondan sonrası huzursuz bir uykuydu. Düşümde hep birilerinin beni kovaladığını gördüm. Onlar yakalayamadı ama ben de kurtulamadım. Sabah uyandığımda böyle gecelerin sabahında olduğu gibi gene çok bitkindim. Böyle gecelerin sabahında hep olduğu gibi gene kendi hakkımda bir gerçeği biliyormuşum. Kendimle ilgili gizli bir gerçeği keşfetmişim duygusu vardı içimde. Ama bu gerçeğin ne olduğunu bir türlü çıkartamadım. Zaten hep böyle oluyor. Uyurken düşlerimde kendi hakkımda bildiğim bir şeyi hatırlıyorum. Rüzgarda uçuşan bir kağıdın üstünde kendi yüzümü görüyorum. O kağıda dikkatle bakınca uyanıyorum ve neyi gördüğümü, kendi hakkımda ne bildiğimi unutuyorum. Ama gene de bir şey var. Kendi yaşamımla ilgili bir şey bu. Ne olduğunu tam olarak yakalayamıyorum. Yalnızca bu bilginin içimde bıraktığı sıkışıklığı ve rahatsızlığı hissediyorum. Belki de bilmek istemediğim bir gerçek bu. Gene de biliyorum işte. Bari neyi bildiğimi anlasam? Acaba beni bu kadar tedirgin eden şey geceleri düşlerimde anlayıverdiğim kendimle ilgili o gerçek mi? Yoksa o gerçeği uyanıkken kavrayamamak mı? Bunu bile tam bilemiyorum. Belki de böyle bir gerçek yok. Belki de ben uyduruyorum. Peki öyleyse bu huzursuzluk, bu nedensiz, ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan, ne olduğunu bir türlü sökemediğim, bu adını koyamadığım duygu, o beni parçalayan boşluk ne? Sıkışıklığa, sıkıntıya, bitkinliğe benzeyen ama aslında hiçbiri olmayan, ben de içi boş kalın bir plastik torbaymışım izlenimi bırakan bu duygunun kaynağı ne? Uyduruyor muyum bunları? Bir gün yüzüme doğru eğilen bir başka yüzün, bu yüz gene kendi yüzüm olacak, bana bir şey söyleyeceğini ve bu sırrın çözüleceğini hissediyorum. Kendi hakkımda bildiğim ama neyi bildiğimi bir türlü anlayamadığım bu garip karmaşanın kaynağını gerçekten öğrenmek isteyip istemediğimden pek emin değilim. Birdenbire öğreniversem belki de öğrendiğime pişman olurum. Belki de çok önemsiz, küçük bir şeydir bu. Evden çıkarken tedirgin olduğum sabahlar vardır. Bir türlü anlayamam nedenini. Yol boyu bir tedirginlikle gider, bunun ne olduğunu anlamaya çalışır. Sonra birden o sabah ruj sürmeden evden çıktığımı hatırlar. Tedirginliğimin buradan kaynaklandığını anlar, ruju sürüp rahatlarım. Bunun gibi önemsiz bir şey mi acaba bu da? Yapmam gerektiği halde yapmayı unuttuğum, unutmanın yarattığı rahatsızlığın, o rahatsızlığın kaynağından daha büyük olduğu o küçük unutkanlıklardan biri mi? 10. Hüsrev Bey uzun beyaz entaresini giyip yerdeki mindere oturmuştu. Önündeki yuvarlak bakır tepsinin içinde acılı Arap mezeleriyle küçük bir karafaki duruyordu. Sıcak bir esinti vardı. Entaresinin içinde çırılçıplaktı. Reşide karşısında bağdaş kurup udunu kucağına yerleştirmişti. Etekleri yukarıya kadar sıvanmıştı. Udu çalarken iki yana sallanıyor, sallandıkça da idare lambasının ışığında etli baldırlarının beyazlığı bir görünüp bir kayboluyordu. Alacalı bulacalı bluzunun kopçaları memelerinin arasındaki çizgiyi gösterecek biçimde açılmıştı. Gülizar da onun yanına aynı şekilde bağdaş kurup oturmuş, usul usul şarkı söylüyordu. İkisi de başlarına birer kırmızı mendil bağlamışlardı. Koyu siyah gümrah saçları mendillerinin altından fışkırıyor, kalın kara kaşlarının altında bol rastıklı gözleri sinsi bir şehvetle parlıyordu. Hüsrev Bey önündeki siniden kadehini aldıktan sonra karşısındaki kadınlar gibi bağdaş kurmuş, kadehini kadınlara doğru hafifçe kaldırdı, kadınlar da onunla birlikte yanlarındaki kadehleri avuçlayıp başlarına diktiler. Elleriyle ağızlarını silip kadehlerini yeniden yanlarına bırakarak şarkılarına döndüler. Hüsrev Bey gözlerini kadınlara dikmiş içkisini içiyor, ağır ağır onların şarkılarına eşlik ediyordu. Kadınlar Hüsrev Bey'in bakışlarını fark etmez gibi davranıyorlar, arada bir onlar da Hüsrev Bey'e kaçamak bakışlar atıyorlardı. Hüsrev Bey, biraz da oynak bir şeyler çalın, dedi. Sen de kalk oyna biraz. Reşide bir oyun havasına geçti hiç duraksamadan. Gülizar ağır ağır kalkıp odanın ortasına yürüdü, uzun boyuyla bütün odayı kaplamış gibiydi. Bol eteklerini kaldırıp uçlarını kalçaların üstüne bağladı. Yere serili hasırın üstünde enine boyuna vücudundan beklenmeyen bir kıvraklıkla oynamaya başladı. Hafifçe terlemiş esmer kalın baldırları her hareketinde mor menemişli pırıltılarla yakamozlanıyor, etli kalçaları geniş dalgalarla sallanıyordu. Oynarken bir yandan da gömleğinin kopçalarını açmış, memelerinin üstü gömlekten taşmıştı. Kaşları çatılmış, ağzı hafifçe aralanmıştı. Arada bir morumtırak dudaklarını pembe diliyle yalıyordu. Gülizar oynarken vücudunun her yanını ayrı ayrı titretiyor, geniş kalçalarına daireler çizdiriyordu. Cildi terden parlıyordu. Başındaki kırmızı mendili çekip çıkarttı, oynamayı sürdürürken yüzünü ve göğüslerinin arasını kuruladı. Mendili de Hüsrev Bey'e attı. Hüsrev Bey mendili aldı, kokladı. Baharatlı bir kadın kokusu vardı mendilde. Kadın oynaya oynaya Hüsrev Bey'in tam önüne geldi, arkasını döndü, kalçalarına daireler çizdirmeye başladı. Sonra çıplak ayaklarını iki yana açarak dizlerini kırdı, göğüslerini titreterek vücudunu geriye büktü. Saçları Hüsrev Bey'in bacaklarının arasına değiyordu. Hüsrev Bey rakı kadehini kadının ağzına dayadı, kadın rakıdan içti, sonra tekrar doğruldu. Kadının gömleğinin koltuk altları ıslanıp koyulaşmıştı. Saçlarının dipleri de ıslak ıslak parlıyordu. Hüsrev Bey de ter içindeydi. Odanın içindeki iki kadına da sahip olduğunu, onlara istediğini yapabileceğini bilmek onu neredeyse çıldırtıyordu. Boğuk bir sesle, "Gömleğini çıkar," dedi. Gülizar gömleğinin kopçalarını hiç acele etmeden oynamayı sürdürerek birer birer çözdü. Çözerken de gözlerini hiç ayırmadan Hüsrev Bey'e bakıyordu. Artık onu tanımışlardı. Onu neyin heyecanlandırdığını biliyor, ona göre davranıyorlardı. Bunun karşılığını da bol bol alıyorlardı. Son kopçasını da çözdükten sonra gömleğini çıkartıp yere fırlattı. Uçları koyu kahverengi, büyük ve etli memeleri sanki birden Hüsrev Bey'in yüzüne çarptı. Her seferinde böyle oluyordu. Her gördüğünde şaşırıyordu Hüsrev Bey. Gülizar'ın beli kalındı, yüklüce bir göbeği vardı. Şişmanlığına karşın eti sıkı ve sağlamdı. Cildinin gerginliği şişmanlığını çekici bir hale getiriyordu. Gülizar gülümsedi. Dişleri beyaz ve iriydi. Hüsrev Bey, katır gibi diye düşündü ama bu benzetme ona itici gelmedi. Aksine daha da heyecanlandı. Kalın bacakları, beline toplanmış etekleri, uçları dikilmiş çırılçıplak memeleri, azgın gülümsemesiyle Hüsrev Bey'e her şeyi unutturuyordu. Hüsrev Bey Reşide'ye baktı. Sen de çıkar, dedi. Reşide udunu sedire bırakıp ayağa kalktı, kopçalarını hızla çözüp gömleğini çıkarttı. Katlayıp yere bıraktı. Onun vücudu da inanılmaz şekilde Gülizar'ınkine benziyordu. Yalnızca sol memesinin yanında bir yara izi vardı. Hüsrev Bey bardağına rakı koydu. Siz de için. Kadınlar memelerini sallayarak Hüsrev Bey'in yanına gelip onun önündeki karaftan kendilerine rakı doldurdular. Terli vücutlarından tüten baharatlı koku Hüsrev Bey'in genzine doluyordu. İki elini uzatıp kadınların baldırlarını tuttu sıktı. Beraber oynayın, dedi. İki kadın karşılıklı geçip kollarını açtılar. parmaklarını şıkırdatarak oynamaya başladılar. Reşide de eteklerini toplayıp uçlarını beline sokmuştu. Titreye titreye oynuyorlar, birbirlerine bir yaklaşıp bir uzaklaşıyorlardı. 5. ayrımın sonu, sayfa 50. Devamı 6. ayrımda.